Erkam TV, Erkam Radyo ortak yayını olan Bakış Açısı'na hoş geldiniz. Efendim bugün değerli bir misafirimiz var. Profesör Doktor Aykut Gül hocamla yine beraberiz. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Ahmet hocam. Bayağı bir ara verdik.
Evet.
Bu sıralar Adana, Ankara gündemi yoğundu. İstanbul'a gelince de hemen aklımıza geliyorsunuz.
Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Değerli hocam, tabii son 10 yılda Türkiye'nin yaşadığı tüm olaylara baktığımızda aslında bir nevi bir asırlık bir olay gibi.
Evet.
Yaşanmışlık söz konusu.
Belki de birkaç asır.
O da olabilir.
Evet.
Her şey pandemiyle başladı demeyelim de daha çok 2016-15 Temmuz'dan itibaren baktığımızda Türkiye'nin başına gelmeyen kalmamış. Pandemi tabii zirveye taşımış bu hadiseyi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani pandemiden itibaren baktığımızda aile, gençlik, sapkın düşünceler, fikirler, dünyaya yayılan bir durum, arkadan ikinci Trump dönemi. Yani çok başlık var ama böyle bir
evet,
özlü sözü desek ne olur?
Her birisi belki birkaç hafta konuşulması gereken konular bunlar tabii ki. Bunlar içerisinde az sonra belki biraz serpiştirerek kısa kısa değineceğiz. Bununla birlikte ben bir numaraya neyi koyarsın der isen, ben özellikle de aile yapısının ciddi zarar görmesini bir numaraya koyarım. Gençlikteki savrulmayı bir numaraya koyarım. Ve dünyadaki LGBT akımının bu anlamda tabii inşallah sansüre uğramaz. Zaman zaman algoritmadan dolayı sıkıntı yaşanıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla buradaki bu akımlar ciddi anlamda bizim sosyal yapımızı zedeledi, etkiledi. Bunları belki birinci planda konuşmak lazım. Ama tabii ki buna neden olanlar da yani aile müessesesinin bu hale gelmesiyle ilgili olarak da başta dijitalleşme. Dijitalleşme içerisinde de baktığımızda hani 80'ler 90'larda başlayan daha sonra akıllı telefonlar daha sonra sosyal medya. Ya bana göre kırılma noktası sosyal medya. Sosyal medyanın da ağırlık kazandığı yer şöyle bir zaman dilimine baktığımızda esasen yine son 10 yıl. Son 10 yıl içerisinde de pandemi dönemi, insanların en fazla boş zamana sahip oldukları dönem o itibarla baktığımızda. Hani az önce söylediğimiz o sapkın akımlar da yine sosyal medya mecranda şey buldu kendisine, yeşerme ortamı buldu. İnançlar anlamında baktığımızda da ciddi anlamda bugün dünyada bir sarsıntının olduğunu görüyoruz. Ya bu da gerçekten özellikle de hani sosyal medyanın ve internet ortamındaki dezenformasyondan kaynaklanıyor. Ve burada tabii ki en yakın zamana baktığımızda da birkaç yıldır ciddi anlamda yapay zekanın gelişimini, özellikle de genel yapay zekanın kullanıma girdiğini görüyoruz. O anlamda da tabii ki bu yapay zekanın girmesi bizim iş yapma biçimimizi değiştirdi. Gençlerin özellikle de gelecekle ilgili endişelerini artırdı. Kariyer konusunda özellikle endişelerini artırdı. Şimdi bu anlamda tabii bir belki ilerleyen zamanda her birinin detayına da girebiliriz ama mesela pandemiden sonra biz özellikle de Adana'da işte o bölgede 11 ilde yaşadığımız bir deprem var. O deprem de ciddi anlamda hem maddi hem de manevi anlamda gerçekten büyük etkileri oldu. Çünkü yani 11 tane ilden bahsediyorsunuz, 13 milyon nüfustan bahsediyorsunuz, 108 bin kilometre karelik bir alandan bahsediyorsunuz. Ve hiç daha önce örneği olmayan 7.6-7.7 şiddetindeki iki büyük depremden 9 saat arayla. Yani bunu yaşamak gerçekten insanda inanan inanmayan hepsinde bir şekilde bir iz bırakıyor. Yani şöyle diyelim belki inananın hani bir imtihanı, bir sabırla mücadelesi, sabrının test edilmesi ve belki de inancının daha da güçlenmesi. İnanmayan açısındansa bir kısmı için belki inançsızlığının daha da kuvvetlenmesi, isyana sürüklenmesi. Bir kısmı içinse yeniden hani bir arayışa girmesi ve Allah inancını yeniden hani keşfedebilmesi, bulabilmesi o bakımdan fırsat oldu. Dolayısıyla deprem hala etkileri devam ediyor. Yani bazı şehirler özellikle Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman baktığınız zaman neredeyse hepsi sıfırlandı. Malatya yeni baştan şehir oluşturuluyor, inşa ediliyor. Şimdi bu süreçte gerçekten özellikle de o darbe girişimi zaten çok büyük yine sosyal yapımıza darbe vurmuştu. Onu da özellikle belirtmek gerekiyor 2016'daki. Fakat bu hani pandemi dediğimiz, darbe dediğimiz süreçler, şimdi yaşadığımız, tüm dünyada aslında yaşıyoruz bunu da bu ekonomik sıkıntılar olarak baktığımızda. Bizim özelde kendimize özgü bazı yapımız var, sosyal yapımızdan kaynaklanan. O ekonomik sıkıntıları biraz da böyle hani refah toplumu, konformist olma, sistem vesaire, kanaat toplumundan uzaklaşma, bunları da biraz sorgulayarak hani devam ettirmek gerekiyor, belki konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bir numarada az önce söylediğim gibi şey var, aile var. Ailedeki bu gelişmeler, bugünkü hale gelmesi, şahsen ben çok şaşkınım, çok hızlı gelişti. Yani 4 kişilik bir aile büyüklüğü 2008 yılında, bugün 3.2'ye düştü. 4 kişiden 3.2. Bugün hatta belki de güncel rakamı bulabilsek 3.2'nin de altına inmiş olabilir. 2022 rakamı 3.2. Yani 3 kişi, bir aile düşünün ki 3 kişi. Yani anne, baba ve bir çocuk, ortalaması bu. Bazılarında tek kişi, ki 5 milyonun üzerinde bir haneden bahsediyoruz, tek kişiden oluşan. İstanbul'da bu oran çok daha yüksek. Yani batıda, Marmara, Ege baktığımızda hanelerin 3'te 1'i tek kişiden oluşuyor. Yani tek kişi demek ne demek? Akşama kadar çalışıyorsunuz, akşam eve geliyorsunuz, konuşacağınız kimse yok, belki biraz televizyon açıyorsunuz. Tek olduğunuz için yemek yapma ihtiyacınız yok. Ne yapıyorsunuz? Dışarıdan sipariş veriyorsunuz. Sonra dışarıdan sipariş vermek de belki işte belli ölçüde pahalıya patlıyor ya da işte bıkıyorsunuz aynı şeyleri yemekten. Bu sefer sizin için daha özel sistemler geliştiriliyor. İşte dondurulmuş gıdaları alıyorsunuz, mikrodalgada çözdürüyorsunuz ve kendi başınıza 10 dakikada yemeğinizi bitiriyorsunuz. Sonrasında işte mutfakta tüm varlığınız bir kahve köşesi, tezgahın üzerinde kahvenizi yapıyorsunuz ve tek başınızsınız yine. Akşama kadar iş yerinde birçok sorunlar yaşamışsınız. Normalde geleneksel ailede neydi? Gelirdiniz, anlatırdınız, dertleşirdiniz, içinizi boşaltırdınız. Akşam yemeği bir sosyalleşme ortamıydı. Sabah kahvaltısı hakeza. Yani bugün bunu yapabilen aileler aslında ayakta kalan aileler, başarabilen aileler ayakta kalıyorlar. Diğerleri maalesef ki çok ciddi, özellikle de gençlerde psikolojik problemler var. Yani aileyi çok yönlü düşünmek lazım. Tek hale gelmek, evliliğin kötü olarak gösterilmesi. Yani bugün eğer bir kapitalist anlayışla bakarsanız belli ölçüde hak veriyorsunuz. Şöyle ki, yani evlendin, uyum sağlayamadın, birkaç sene sonra boşandın. Boşandığında bu sefer ömür boyu nafakayla uğraşıyorsun. Ondan sonra diğer türlü özgürlüğünü kaybediyorsun falan. Böyle bakılıyor. Ve çok büyük masraflar, yıkımlar vesaire diye. Halbuki diğer taraftan kazanımlara odaklanmak lazım.
İşte bardağın dolu tarafına
bakmak. Dolu tarafından bakmak lazım. Bu şeyde Pazartesi Salı Türkiye 14. Enerji Zirvesi'ndeydim. Orada ben bir gençlerle sohbet eden bir kişiye şahit oldum sektörden. Pişmanlıklarını anlatırken şunu söylüyor. Bugün aklım olsaydı diyor 7-8 tane çocuğum olsun isterdim diyor. Yani bugün özellikle yaşlananlar, işte yatağa bağımlı olanlarda baktığımız zaman eğer çocukları azsa ya da hiç çocuğu olmayanlar var. Benim birçok örnekleri var çevremde gördüğümüz akademik camiada. Onların en büyük pişmanlıkları o. Yani ya çocuğunun olmaması, ya evlenmemiş olmak, ya da evlendikten sonra boşanmış ve tek başına kalmış olmak. Boşanma oranları çok fazla arttı. Kötü örnekler çok fazla. Medyada bunu özellikle köpürtüyor. Yani dolayısıyla şuraya gelmeye çalışıyor. Ya neden evleneceksiniz? Dolayısıyla evlilikler azaldı. İşte dul yaşayan ya da bekar yaşayan hane sayısı çok çok fazla. Yani dolayısıyla siz akşama kadar yaşadığınız problemleri o ortamda içinizi döküp boşaltamadığınız için tam tersine ertesi gün işe giderken birkaç kat daha ağırlaşmış olarak, sabaha kadar onu kafanızda kurmuş olarak iş ortamına gidiyorsunuz. Ve iş ortamında da artık baktığımız zaman böyle daha paranoyak olmuş insanları görüyorsunuz. Çünkü neden? Tek başına kaldığında onu büyütüyor ve gereksiz bir takım düşmanlar üretmeye başlıyor. Böyle bir sıkıntı var. Yani ben tabii psikolog değilim ama benim hani akademisyen olarak görebildiğim çevremde yaşadığım
hayat, deneyim, tecrübe.
Evet.
Hocam şimdi boşanan çiftlerde çocuk varsa nafakayı anlayabiliyoruz. Ama çocuk yoksa bu nafakayı anlamıyoruz. Bu ciddi bir mağduriyet. Oradan baktığınızda, dışarıdan baktığınızda boşandıktan sonra bu ağır yükü niye devam ettireyim diye soran çok genç var. Evet. Çok erkek var. Burada zaten haklılık payı var. Orada
yok, zaten tabii. 6.284 tabii, başlı başına problem tabii. Yani. İstanbul Sözleşmesi'ni iptal etmekle çok fazla bir şey değişmedi. Şimdi, yani. Şimdi ona dayalı olan kanunlarla ilgili bizim düzenleme yapma mecburiyetimiz var.
Şimdi dizilerde olsun, işte sosyal çevrede olsun veyahut da işte medyada olsun, gençlik için hani hayatını yaşa, kendi hayatında evet. devam et, işte mutlu olursun, şu bu filan. Yani bir kazanım, bir paylaşım yok. Yaşlılığında zaten o sizin söylediğinizle karşı karşıya kalabiliyor. Pekala, mesela yolda giden bir genç erkek kardeşimize sorsak, niye evlenmiyorsun diye sorsak, kuvvetle muhtemel ilk söyleyeceği şu olacaktır. Yani kendime göre bir hanımefendi bulamıyorum. Hı hı. Bir hanımefendi kız kardeşimize sorsak, o da uygun bir aday bulamıyorum. Aday mı yok hocam, yoksa adayı görmek mi istemiyorlar?
Ha şöyle, başlangıçta az önce söylediğim nedenlerle ekonomik nedenler bir öne çıkabiliyor. Bana göre hiçbir anlamı yok bunun. Yani ekonomiklikse eğer, aile müessesesi çok daha ekonomik bir ortam sunuyor bana göre. Yani kanaat toplumu olmak istiyorsanız ona ihtiyacınız
bereket
var.
Bereket var ama.
Bereket var, onu kastediyorum. Yani tek başınıza yemekle şöyle bir 5-6 kişi, 10 kişi birlikte yemenin arasında çok büyük bir gerçekten bereket farkı var. Yani o evde kaynayan işte bir tencerenin oradan herkes tabağında önüne alıp o birlikte akşamleyin o sohbeti yapabilmesi, daha sonra bir çay keyfi değil mi? Birlikte hep beraber en küçüğünden en büyüğüne bunun paylaşılabilmesi ve özellikle de hani büyüklerin tecrübesinden faydalanma. Yani biz hani belli bir yaşın üzerindekilere baktığımız zaman dedelerimiz, nelerlerimiz, onları bir tarafa atıyoruz. Artık onlar bizi yük olarak görüyoruz. Halbuki onlar çok büyük bir tecrübe kaynağı. Özellikle de torunlara yol göstermesi açısından. Biz şimdi ne yapıyoruz? Anne çalışıyor, baba çalışıyor. Çocukları bilmediğimiz, belki de yabancı orijinli kişilere emanet ediyoruz. Ve onlara nasıl baktığını, nasıl yetiştirdiğini de çok fazla bilmiyoruz. Yani sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak değil, aynı zamanda onun manevi ihtiyaçlarını da karşılayabilmek ve değerler eğitimini verebilmek lazım. Yani işte bugünkü gençlik belli bir yere geldiği zaman hani anne baba niye hayal kırıklığı yaşıyor? Ya ben ona şaşıyorum, sen ona ne verdin ki, ne bekliyorsun? Ya aslına bakarsan olay şu, aile ortamı çok fazla konuşmayı da gerektirmiyor. Sen ne yaparsan o da onu yapıyor. Yeter ki sen düzgün ol, düzgün işler yap. Yani sen eğer günlük iş hayatında ya da diyelim ki sosyal hayatında çok fazla yalan söylüyorsan, çocuk bunu görüyor ve alıyor. Ondan sonra ha demek ki benim bunu yapmam gerekiyor diyor. O nedenle yani biz düzgün olursak onlar da düzgün olurlar. Ama bizim düzgün olduğumuzu onların da görmesi lazım. Onun için de bir arada olmamız gerekiyor. O bakımdan ben Türkiye açısından hani hep söylenir ya, biz işte genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Artık son zamanlarını yaşıyoruz gibi yani. Bundan sonra o genç nüfus azalıyor, hızlı bir şekilde azalıyor. Ortalama yaş 34'lere kadar geldi. Avrupa yaşlı, doğru, bizden şu an çok yaşlı ama biz de hızlı bir şekilde sanki oraya doğru gidiyoruz. O bakımdan Cumhurbaşkanımızın söylediği en az 3 çocuk, yani bazı kesimlere abartılı geliyordu ama bugün 3'te hani çok yeterli değil. Çünkü ortalama doğurganlığa baktığınız zaman 1.6'ya düştü.
Yani evlendiğinizde anne ve babanın karşılığında iki çocuk eşdeğer. Ama üç olması lazım ki bir tane artı olsun
i̇şte
Türkiye
için. O şeyde zaten bilimsel olarak 2.1 deniyor. Eğer tazelemeyi sağlamak istiyorsanız, korumak istiyorsanız biz o rakamda 1.6'ya indik. Belki de güncel rakamlar bunun çok daha altındadır. Ve gelecekte yani biz hep baktığımızda 20-30 sene sonra şöyle olacak derken birkaç sene sonra öyle olduğunu görüyoruz. Yani çok gelecek çok hızlı geliyor. O bakımdan yani dijitalleşmede de bunu yaşadık. İşte yapay zeka çok hızlı girdi hayatımıza.
Çabuk da tüketiyoruz.
Çok da biz ama yani şöyle, ben şöyle bakıyorum şahsen. Özellikle de iş hayatı ya da sosyal hayat anlamında baktığımızda bir yandan yapay zekayı hani tembellik aracı olarak kullananlar bunlar kaybedecekler. Yapay zekayı üretkenlik için kullanıyor olmak gerekiyor hayatımızda. Gençlere ben özellikle de hani kariyer sohbetleri falan yaparken bunları vurgulamaya çalışıyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yapay zeka bize bir rakip değil. Yapay zeka ile iyi geçirmek lazım. Yapay zeka bizim asistanımız olmalıdır. Yardımcımız olmalıdır. Çok rutin olan bir takım şeyleri yaptırmada biz ona yap diyeceğiz. O yapacak ama esasen patron biziz. Başındaki kişi, yöneten, daha sonra kararı veren, fikir üreten, bakın özellikle bu kısım çok önemli. Yani yapay zekanın yapamayacağı, başarılı olamayacağı alanlar var. Mesela beşeri vasıflara sahip olmak. Şimdi mesela enerji zirvesinde yine birkaç tane robot koymuşlar ortada dolaşıyorlar. onunla gidip sohbet ediyorsunuz. Yapay zeka var arka tarafında. Yani hem robot hem de yapay zeka olarak baktığınızda kişi. Yarın hani deniyor ya hani sohbet robotları çıkacak evde artık yalnızız ya. Hani tek yaşıyoruz tek başımıza. Dolayısıyla alacağız bir tane robot karşımızda. O da bizim böyle isteklerimize göre konuşacak herhalde. Ne kadar olacaksa yani hiçbir zaman insani olması mümkün değil. Çünkü duyguları yok onun yani.
Hocam ne kadar güvenli lazım. Olacak? Robotlar ne kadar güvenli olacak? Öyle bir film var arkadaşlar, öyle bir film var hatırlıyorsanız.
Şöyle, geçenlerde haberde vardı. Bir robot girmiş bir mağazadan 10 tane robotu peşine takıp götürmüş. Yani buna biz böyle gülüp geçiyoruz ama yapay zeka ve robot noktasındaki benim endişem şuradan kaynaklanıyor. Bunları programlayan insana ben güvenemiyorum.
Bunu çünkü saldırıya kötü, geçebilir mi?
Kötü insan. Hayır, şimdi sen bunu nasıl programlarsan, ne yaparsan o da onu yapar. Şimdi biz iki yönü var. Bir, algoritmayı biz yazıyoruz. Öyle değil mi? Bir yapay zeka üretiyoruz. Fakat yapay zeka sadece hani bir application, uygulama yaptın. O ondan ibaret değil. Daha sonra bunu eğitmen lazım. Eğitmen için arkada bir yön bilgi kaynağı veriyorsun. O bilgi kaynaklarıyla çalışıyor. Belli bir şeyden sonra olgunlaşıyor ve ondan sonra sana cevap vermeye, seninle konuşmaya başlıyor. Şimdi benim endişem şu. Bir, programlarken. İki, eğitirken. Bunu kimin yaptığı, hangi maksatla yaptığı çok önemli. Aynı şeyde de öyle değil miydi? Nükleer enerji mesela. İyi yönde kullanırsa muazzam değil mi? Yani şu an işte 20 elektrik, bin megawattlardan bahsediyoruz Türkiye için mesela. Yani büyük bir hacim. Baktığınız zaman, temiz enerji olarak baktığınız zaman, dışa bağımlılıktan kurtulmak anlamında. Ama diğer taraftan da işte Hiroşima ile Nagasaki'ye attığınız iki tane nükleer bomba ta 200 Dünya Savaşı yılları. Bugün baktığınız zaman bunların boyutları çok daha büyük. Ve şu anda da Ukrayna-Rusya savaşında da zaten konuşuluyor. Ve her an 3. Dünya Savaşı'nın patlayacak herkes diken üzerinde. Herkes diyorum ama bir kesim de çok rahat, enteresandır. Yani özellikle de gençliğe baktığımızda, İşte kafelerde, eğlence mekanlarında bunlardan tamamen vurdum duymaz bir şekilde yaşayan belli bir kesim var.
Einstein'ın bir sözü var ya, 3. Dünya Savaşı'nı bilmem ama 4. Evet. Dünya Savaşı kılıçlarla veyahut da eski şeylerle olacak diyor.
Yani biz sonradan kim haklıydı kim haksıza gelemeyeceğiz zaten, ondan sonra böyle bir dünya kalır mı? Böyle bir belki de kıyametimiz olacak yani, inşallah böyle bir şey, hani sonuçta çok fazla belki olumsuz konuşuyoruz ama yani olumlu konuşabileceğimiz noktalar o kadar çok azaldı ki dünya üzerinde bir küresel sistem krizini yaşıyoruz. Bunun içerisinde işte kripto dediğimiz zaman dijitalleşmeyle gelen süreç, Amerika'nın dolarizasyonu, dolar gücü onun egemenliğini giderek kaybediyor. Yani dünyadaki işte kullanılan paranın %80'lerdeyken, merkez bankalarındaki miktar %80 civarındayken Amerikan dolarının şu an %60'ların altına doğru gidiyor. Ve öbür taraftan BRICS yapılanması var. Ve bizim BRICS'in toplantılarına katılmamız, başvurduk mu, başvurmadık mı, kabul ettiler, etmediler falan konuşmaları var. Diğer taraftan Avrupa Birliği çok tartışılıyor. Eski gücünde değil. Yani hatta zaman zaman da deniyor ya işte biz hala niye bekliyoruz bu kapıda falan diye. İşte İngiltere ayrıldı, kendisini taca attı, gördük. Almanya ile Fransa zaten AB'yi sürüklüyor. Şimdi o sürükleme süreci içerisinde nereye gidecekler? Bugün baktığınızda onların güvenliğini kim sağlıyor? Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Trump'la birlikte şöyle bir zihniyette, ben diyor onların niye askeri olayım, niye onların güvenliğini ben sağlayayım diyor. Dolayısıyla şu an Avrupa panikte. Dolayısıyla biz Türkiye olarak belki biraz daha önem kazanıyoruz bu süre içerisinde. Yani zaman zaman hani NATO'dan çıkalım, AB'den çıkalım vesaire. Hani ben de baktığımda çok karşıyım bu kurumlara, ciddi anlamda eleştirilerim var falan. Ama tabii yukarıda o kararları almak, ne zaman yapılacağı, ne yapılacağı, hangi şekilde yapılacağı, kiminle birlikte olunacağı falan süreçleri, o devlet adamlığı, aklı apayrı bir şey zaten.
Hocam Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Bey'in de zaten bir açıklaması var. Evet. Yani her an bir operasyon olabilir 3. Dünya Savaşı evet. Anlamında. Şimdi yüksek lisans derslerinden bir tanesinde hocam şey söylemişti. Son böyle 100 yılı falan araştırdığımda dedi, en çok silaha yatırım bu dönemde, şu anda.
Evet.
Ciddi bir rakam söyledi. Yani 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı değil, 3. Dünya Savaşı öncesi, yani şu dönemde çok ciddi şekilde ülkelerde silahlanma var dedi. Yani silahlanmaya çok ciddi para harcanıyor dedi. Kendisi bir asker kökenli olduğu için evet. Hani kuvvetle muhtemel gidiyor dedi, buraya doğru gidiyor dedi. İnşallah olmaz dedi ama resimde gösteriyor.
Kimine göre başladı zaten yani 3. Dünya Savaşı
yarın. Tabii yani şimdi Rusya Ukrayna'dan işte, şuradan buradan.
Bir tanesi neden olarak gösterilecek yani o Sırp prensin öldürülmesi meselesi gibi.
Tabii aynen öyle.
Kıvılcım olayı evet. Sadece yoksa yani dünyada artık bunun başladığını söyleyen çok uzman var. Birçok devlet adamı zaten bunun başlayacak diye uyarısını yapıyor. Avrupa'da da birçok ülkede şey uyarısı var, ciddi anlamda gıda stoğu yapın. Yani mutlaka en azından 10 günlük stoğunuz mutlaka olsun.
Bu savaş aslında çok uzun olmayacak olsun. Belki hocam. Hani 3. Dünya Savaşı ama işte boyutunu çok bilmediğimiz için birçok noktayı tabii, etkileyecek yani.
Kesinlikle öyle görünüyor. Bir de karşımıza tabii ki en büyük tehdit işte Trump gibi birisi ABD'nin başına gelince. Tabii onunla ilgili çok değişik şeyler var. Kimisi işte Türkiye'nin çok işine geleceği ya da İslam dünyasının bazıları ise işte Biden'dan daha bir felaket bir tutumun olacağını falan söylüyor. Ya ben bunlara gülüyorum ya. Çok enteresan Ahmet hocam. Ya bunlar al birini vur ötekine yani Amerika'da bir müesses nizam var, derin devlet var. Yani bunların aklı aynı akıl. Yani bizim hani
başkan gidince aynı başkandaki
o mandacılık vardı ya hani Amerika mandacılığı mı yoksa filan ülke mi falan ülke arıyorduk. Ya böyle bir arayış olabilir mi yani biz Biden'ı mı tutacağız, Trump'ı, böyle bir anlayışımız var mı, mümkün mü yani? Ki daha önce Trump denendi, görüldü yani Türkiye'ye yaptığı şeyler ortada, verdiği tehditler ortada. İşte ümidimiz hani Suriye'den Amerikan askeri çekilir mi falan. Ya işte yani o konudaki samimiyetlere çok fazla güvenemiyoruz. Çok enteresan yani enteresan gelişmeler var. İşte Kıbrıs'ta üs kurmaya çalışmaları, Ege'yi tamamen silahlandırmış olmaları.
Akdeniz
öyle. Doğu Akdeniz'i tamamen yani ele geçirmek istiyorlar. Çünkü orada çok büyük enerji rezervleri var. Şimdi az önce söylediğin senin hani işaretler dedin ya. Silah anlamında mesela Mete Yarar'ın bir açıklaması vardı görebildiğim. Bugün barut bulunamıyor diyor. Çünkü diyor tüm devletler bunu depolamış durumda, stoklamış durumda
evet,
diyor.
Evet, yarın ben de izlemiştim.
Bir savaşa hazırlık olarak barut. İkincisi diyor şey, enerji ağzına kadar dolu. Petrol ve doğalgaz. Tüm ülkeler depoluyorlar yarın bir sıkıntı ortaya çıkabilir diye. Bunu söyledikten sonra ben şeyde gördüm. Yine söylediğim bu Türkiye Enerji Zirvesi'nde de uzmanların açıklaması o yöndeydi. Hatta şunu söylüyorlar, bir büyük savaş çıkması durumunda dahi eldeki rezervler petrol fiyatlarının aşağı düşmeyeceği yönünde diyor. Yani o kadar büyük bir stok yapmışız tüm dünya ülkeleri. Yani baktığın zaman bir silah, barut bu anlamda. İkincisi enerji. Mete Yarar bu ikisini söyledi, ben üçüncüyü ekledim. Daha sonra bir köşe yazımda da bunu belirttim. Gıda. Onu ihmal etmemek lazım. Çünkü belli bir süre aç kalabilirsiniz. Yani en fazla birkaç hafta aç kalabilirsiniz. İnsan olarak baktığınız zaman. İşte su olarak baktığınız zaman birkaç gün belki. İşte hava olarak baktığınız zaman da birkaç dakika, öyle değil mi? Oksijen olarak baktığınız zaman. Yani dolayısıyla bugün bir şeye bakın, Çin'e bakın, Hindistan'a bakın. Dünyadaki belli başlı ülkeler habire gıda stokluyorlar. Yani buğday stokluyorlar. Pirinç stokluyorlar.
Pirinci zaten ihraç etmiyor zaten.
İşte etmiyor ve tutuyor Çin yani tutuyor. Habire tutuyor. Evet. Çin bugün dünyadaki buğday rezervinin yarısına sahip. Yarısı Çin'de stoklanmış durumda.
Ama hocam bizde de ciddi anlamlı bir var. Devlet olarak var. Bunu daha önceki o programda konuşmuştuk. Biz çok iyi şu anda
şunu
Allah'a şükür.
Yani birileri çıkıyor diyor ki yani geçen sene diyor devlet diyor 13,5 milyon ton işte buğday diyor aldı depoladı diyor bilmem ne falan bunları anlatıyor. Ya arkadaş ya bunların hepsi stratejik boyutlu. Sadece ekonomik olarak bakmıyorsunuz olaylara. Yani biz o tahıl koridorundan geçen tahılın da birçoğunu aldık, stokladık. Yani biz öyle bir kritik noktadayız ki ülke olarak jeostratejik konumumuza baktığımız zaman dünyanın belki de en tehlikeli bölgesi. Yani avantajları da var, dezavantajları da ya çok
tabii
fazla.
Tabii ortada bulunuyorsunuz.
Ortadayız biz. Yani bir yandan diyoruz ki doğu batı arasında köprü gibiyiz. Bir yandan diyoruz ki yukarıdan işte tahıl koridoru kuzey ve güney cephesine baktığınız zaman tam ortadasınız. Enerji diye baktığınız zaman hep örneğini verdiğim bir şey var. Merkeze Türkiye'yi koyun. 1000 kilometre çapta enerjinin %70'i bu bölgede. Tüketimin de önemli ölçüde evet. Yine bu bölgede. Dolayısıyla sizin öyle bir konumunuz var ki tüm yollar buradan geçiyor. Çok stratejiksiniz. Yani Avrupa ile birlikte olursanız Avrupa çok güçlenir. Doğu ile birlikte olursanız Doğu çok güçlenir. Orta Doğu, İslam ülkeleriyle birlikte hareket ederseniz ya da Türk Cumhuriyeti nerede olursanız orayı güçlendirirsiniz. Yani böyle bir konumunuz var. Türkiye'de şu anda tabii bir denge politikası güdüyor. Ve özellikle de hani bu anlamda o kalkınma yolu şeyden, Basra'dan gelen, Dicle, Fırat üzerinden, özellikle de Çin'den gelen malların, Hindistan'dan gelen o yol üzerinden Türkiye kanalıyla batıya ulaştırılması, o kalkınma yolu projesi çok önemli.
Tabii orası, biz orta koridor diyoruz zaten. Uluslararası ilişki alanında.
İşte onu alternatif, hani Hindistan'ın,
Batı, İsrail, Tiflis, Kars.
Evet.
Evet.
Yani orada Zengezur koridoru yine aynı şekilde. Bunları bypass etmeye çalışıyorlar ama maliyetleri çok yüksek. Bunu bir türlü beceremediler. Yani Hindistan Çin'e karşı kendisi alternatif yolunu üretmeye çalışıyor. İsrail'le birlikte buna çalışıyorlar. Dolayısıyla bu dengeler gerçekten çok hassas dengeler. Yani biz oturuyoruz bazen böyle o kadar küçük şeyleri ülkede mesele yapıyoruz ki, asıl meseleler bunlar. Asıl mesele Afrika'da olmak mesela. Yani Amerika'nın mesela bize en fazla önümüzdeki dönemde Trump eğer Türkiye ile ilişkileri geliştirmeye çalışırsa en büyük nedenlerinden bir tanesi Afrika olacaktır. Çünkü artık Avrupa Afrika'dan kovuluyor. Fransa başta olmak üzere.
Oralar boşalıyor.
Boşalıyor.
Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi kazan kazan politikasıyla.
Biz de tüm şeydeyiz. Yani Afrika'nın her tarafındayız. Evet. Ve bunu yaparken onlardan bir farkımız var. Onlar materyalist olarak, sömürgeci olarak giriyorlar. Biz ise kardeşlik hukuku içerisinde İnsan. Ve daha önce Osmanlı'dan gerçekten iyi bir izlenim bugüne kadar oluşturulmuş, o şekilde gelmişiz. Yani bu şey konusunda hani gündemle ilgili olarak son 10 yıla bahsederken, yani bu konu çok geniş. İstersen bu hafta
ikinci bölümde
böyle bir şey yapalım ve ikinci bölümde de yine konuşacağımız çok önemli
Hocam,
konular
arkadaşlar
var.
Arkadaşlar işaret ettiler, son 3 dakika.
Evet.
Yine bir soruyla bitirdik.
Evet.
Robotlara geleceğim ama onun öncesinde çok güzel bir şey söylediniz. Afrika'da bize bakış daha farklı. Yani yüzyıllar da geçse hocam, eskiden yani 100 yıl önceki dedemizin halen herhalde birikimini yiyoruz. 300 yıl da geçse tabii. Yiyeceğiz. Ya hocam çok güzel bir birikim
miras,
değil mi?
Miras yediyiz. Yani birikim çok güzel ama biz ne kadar onu üzerine hak ediyoruz? Ne kadar üzerine koyabiliyoruz? Daha önceden işte geçmişte biz onları yüzüstü bırakmışız. Onların kötü örnekleri var maalesef ki. Rahmetli Özal'dan sonra yavaş yavaş bunu toparlamaya, düzeltmeye çalıştık. Ve bugün Afrika'da ciddi anlamda bir sivil toplum hareketi var. Bunları da tabii devletle birlikte hareket ediyorlar. O bakımdan bunları da önemsemek lazım. Planlı programlı bir şekilde gitmek lazım diye düşünüyorum.
İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
İkinci bölümde Allah nasip ederse İnşallah. Tekrar birlikte olacağız. Kıymetli izleyenler, kıymetli dinleyenler, bakış açısını burada tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz.